Allah'ın süngüleri. Reis Paşa Attila İlhan.
Ayrım 61.
Sayfa 551. İstasyondan bu tarafa iki kağını, donuk ve kof buz boşluğunu, güneşin kılıç yansımalarını ağır, yayvan ve sürekli iniltileriyle dağıtarak ağır ağır geliyorlar. Sevkiyat katarlarının birinden mühimmat yüklemiş olmasınlar. Ahmet Ziya, şaşkın Beşir Usta'ya tam bunu soracaktı ki, ikisi de yaklaşan bir motor homurtusuyla irkildiler. İnanılır şey mi? Bir otomobildi bu. Şaşkın Beşir Usta, yemin billah, reis başının arabası olduğunda ısrar ediyor, direksiyonunda bir asker oturduğuna bakılırsa dediği doğru. Fakat şaşırtıcı olan yolcuların ecnebi olması. İri dişlerinin arasında piposuyla, kasketli ve golf pantolonlu upuzun bir erkek, başına astragan bir kalpak geçirmiş boylu boslu bir kadın. Bir de ufak tefek bir Osmanlı hanımı ki acaba kim olabilir? Aman yarabbi, yoksa Halide Edip midir? Otomobil kağnıların geldiği yöne saptığına göre bunlar Mustafa Kemal'e gidiyorlar. Ahmet Ziya Bey o dakika otomobilin içindekilerle beraber olmak için önüne geçilmez bir arzu hissetti. İyi de neden? Son derece merak ettiği Mustafa Kemal Paşa'yı görmek, onunla konuşmak arzusundan mı? Yoksa kaç gündür içinde boğulduğum köylülük vasatından kurtulup birkaç dakikacık olsun Avrupa havasını teneffüs edebilmek için mi? Bu ikilemin onun, yalnız onun mu, bütün neslinin ömrü boyunca hayatına hükmedeceğini henüz tam manasıyla kestiremiyordu. Reis Paşa'nın hiddeti kadar nezaketi de meşhurdur. Marie-Laure Oyslet o gün süsüne püsüne, üstüne başına niye bu kadar aşırı özendiğini ne anlayabiliyordu ne de açıklayabiliyor. Kıvırcık kirpiklerine gece laciverti rimel sürüp göz kapaklarına, şakaklarına doğru eflatun gölgeler vurunca su mavisi badem gözleri adeta irileşip iyice öne çıkmıştı. Dudakları ise sanki kor kızılı iki ateş parçası. Şubat ihtilalinde Rusya'ya gönderilmişti ya, St. Petersburg'dan edindiği astragan mantosunu giydi, başında Azeri olması kuvvetle muhtemel bir seyyar satıcıdan ucuza kapattığı astragan kalpağı, sağ kaşına hafif yıkılmış, bu da hem yüzündeki ifadeye hem boyuna posuna başka bir mehabet katıyor. İyi de bunca hazırlık niye? Yapacağı mülakat meslek hayatının ilk flash mülakatı değil ki, o kimleri gördü, kimlerle görüştü. Üstelik reis paşa biraz daha ağırdan alsaydı çoktan Kilikya yoluna düşmüş olacaktı. Ayıntap cephesinden General Gubo'nun zafer haberleri geliyor, o yetmezmiş gibi Adana'dan General Dufoux'un Noel daveti. Hele bu davet adam akıllı önemli. Kapsamı geniş bir şenlik hazırlamışlar, halkın katılmasını sağlayabilmek için de 60 bin frank dağıtılacakmış. O gün Fransız müfrezelerinin geçit resmi. At koşuları, kiliselerde ayini ruhani filan. Haçin'den Kozan'a kaçan Ermeni Katolikosu, 2. Saak'ın iştirakine ayrı önem veriliyor. Gece, şerefe Noel balosu. Şu işe bak, 1920 senesinde 14 Temmuz şenliklerini Yunanlıların henüz kurtardıkları Bursa'da yaşamıştı. Bu gidişle 1921 Noel yortusunu ya Ayıntap'ta kutlayacak ya da Adana'da. Kanuni evvelin henüz ilk haftası değil mi bu? Kemal çok şükür onları daha da gecikmeden hatırladı. Başka bir engel çıkmadığı takdirde mülakatı bugün bitirip, New York Times'ın kurt muhabiri Jimmy Fowler'ın şaşırdığı çok başka bir şey. Kemal'den hiç beklemediği bir jest. Özel arabasını ayaklarına gönderip onları direksiyon villasına aldırıyor. Mihmandar olarak da İngilizcesi en iyi konu düzgün Mrs. Edip'i onlara tahsis etmiş. Evet, uygun düşen deyim budur. Hem ünlü bir romancı hem de galiba ünlü bir Kemalist'in zevcesi. 10 dakikadır otomobil pul pul havai mavi yansımalı donuk bir buz aydınlığında zar zor ilerliyordu. Meclisin önünde iki kağnıyı geçip az daha ileride kalabalık bir karga sürüsünü gakkuk kıyamet etrafa dağıttılar. Halide Edip şoförün yanına öne oturmuştu. iri siyah alıcı kuş gözleri yarı yarıya arkaya dönük, orada şahane kalpağının altında Marie-Laure Oslet, piposunun dumanlarına dolaşmış Jimmy Fowler. Marie-Laure bir ara kendini tutamayıp diyor ki, arabasını göndermesi çok büyük nezaket. Miss Billing bize öyle bir adam anlatmıştı ki doğrusu bu kadarını katiyen beklemiyorduk. Jimmy Fowler piposunu avcuna aldı, Halide Edip'e eğilerek ekledi. Hayat sürprizlerle doludur, değil mi Miss Edip? Bu hakikat, Ankara Bozkır'ında çok daha çabuk anlaşılıyor, yoksa yanılıyor muyum? Halide Edip Hanım belki yoğun pipo dumanının etkisinden ciddi bir tütün içmek ihtiyacı içindeydi. Elinde olmayarak biraz hırçın cevap verdi. Size söylemiştim zannediyorum, Reis Paşa'nın hiddeti kadar nezaketi de meşhurdur. Salonun camları donuk buğu, dışarısı görülmüyor. Çünkü Fransız malı Çinli soba sabahtan beri çevresinde hem yoğun hem insanın içini gevşeten bir hararet dağıtıyor. Huzur hisleri geliştiren hayli alafranga bir aile ortamı, tavandan yere kadar inen görkemli kadife perdeler. Piyanonun cilalı siyah pırıltıları, şamdanlarda rengarenk tören mumları, duvarda iki yağlı boya tablo. Reis Paşa ona çok yakışan beli kuşaklı, boyundan ilikli Kafkas mintanını giymişti. Tesbihi ince uzun parmaklarına dolaşık, sol eli arkasında, iki parmağı arasında küçülmüş sigarası, sağ eli önünde kısa adımlarla gidip gelerek konuşuyor, sesi, önemli anların sesi, sakin, sorgulayan, biraz da kuşkulu. Yunus Bey, rapor muhteviyatı ortada. İhtimal İngiliz Harbiye Nezareti'nin rakamları bunlar. Irak ve İran mıntıkasında 17 bin İngiliz askeriyle 85 bin kadar onların Gurkha tesmiye ettikleri Hindiler bulunuyor. Buna mukabil bizim 40 bin, Yunanlıların ise 100 bin askeri varmış. Sustu, ayakta gözleri sanki dumanlı bir deniz ufkuna dalmış, sesi daha kuşkulu devam etti. Mustafa Sagir'in ifadesi budur. Hakikat veya değil, tespit mühim. Mevcudiyetimizi inkar edemedikleri gibi artık ağırlığımızı da hesaba katıyorlar. Yunus Nadi dizlerinin üzerinde bloknotu kulağının arkasında kalemi koltuğun birine yığılmıştı. Gözlük camlarının gerisinde gözleri pırıl pırıl, sorunu tam ihate edebilmek amacıyla adeta nefesini tutmuş dinliyor. Reis Paşa hafifçe gülümsedi. Londra'nın bizden mülayimet intizarı hüsnü kuruntudan ibarettir. Gaye-i aslimiz değil mi ki istiklali tam olarak ifade ediliyor? Bu gaye-i istihsal için ebediyen mücadeleye hazırız. Esasen hadisat bu fikri teyit ediyor paşam. İstanbul'dan 50 kadar zabitin daha nizamı orduya iltihakını istihbar eyledik. Ziyadesiyle mesrur olduk. Mustafa Kemal birden durdu, ona dönüp iki parmağı arasında iyice küçülmüş sigarası ciddi ciddi uyardı. Aman ha, bu haberleri zinhar neşre tevessül etmeyiniz Yunus Bey. Hepsi esrar hükümetten mağduttur, hele şu muhataralı günlerde. Sözünü askıda bırakıyor, dışarıdan yaklaşan otomobilin motoru işitilmiştir. Koltuğuna doğru yürürken başka, en içten dost sesiyle diyor ki, Fikriye bürekleri yetiştirebilse bari. Fikriye mutfakta arkasına gizlendiği perdeyi eliyle aralamış sokağa bakıyordu. Buğulu kar manzarasında kapıya yanaşmış otomobili gördü. Şoför kapısını açmıştı. Önce Marie-Laure Oslet görkemli kalpağı ve mantosuyla çıkıyor. Hemen arkasından Jimmy Fowler, o esnada ön kapıdan Halide Edip inmiş bulunmaktadır. Fikriye önce şaşmış, kafası karışık, kendi kendine mırıldandı. Aa, şu başımıza gelen, bunlar vapurdaki ecnebiler ayol. Arkasından ani bir telaşla ekliyor. Koş Bekir Çavuş, koş, misafirleri içeriye buyur et. Bekir Çavuş mutfağın kapısını açıp kapayarak dışarıya çıktı. Misafirler evin kapısına doğru ilerlerken Fikriye perdenin yanından çekildi. Ocağın başına geçmesi lazım, eski tarz müstehkem bir maltızlı mutfak, ateşin üzerinde tava, tavada puf böreği kızartılıyor. Kızartılmış olanlar büyük kayık tabağa alınmış, havada kızgın yağın cızırtısı. Fikriye saçlarını oyalı bir yemeniyle Anadolu işi sarmış, üstünde ev kılığı, elinde maşa, börekleri çevirerek ciddiyetle işine devam ediyor. Hayalinde bir an S. Taksim S. Lacrime'nin yolcu salonundaki geceyi yaşadı. Eflatun'a çalan mor, varla yok arası ince bir kadın hayali olarak piyano çalıyor, kirpiklerinin gölgesi elmacık kemiklerine inmiş, dudaklarında müphem bir hüzün, ecnebi yolcular onu alkışlıyorlar. Günün birinde onları burada direksiyon villasının kapısı önünde göreceği hiç aklına gelir miydi? Kapı yeniden açılıp kapandı. Soğukla birlikte içeriye dönen Bekir Çavuş gülerek ondan hiç beklemediği bir şey söyledi. Halide Hanım getirmiş, biri herif biri karı, iki ecnebi dedi, arkasından ekledi. Karı da bir güzel kokuyor ki. Sehpalardan birisi üzerine Fransızca Le Temps gazetesi katlanıp bırakılmış, onun hemen yanında bir çay bardağı, bir kül tablası, kül tablasında tüten ucu rujlu ecnebi bir sigara, Marie-Laure Oslet'in düzgün manikürlü eli uzandı, sigarayı aldı, dudaklarına götürdü, derin bir nefes alıyor, kulağında hafızasına nakşetmek istediği Reis Paşa'nın söyledikleri. Yunanistan'da Reis-i Kara Venizelos geçmiş, Konstantin geçmiş, düveli muazzama için fark edebilir. Bizim için bir şey fark etmez. Çünkü hasmı bir amanımız İngiltere'dir. Salon raihası hoş, ecnebi tütün dumanıyla dolmuştu. Fikriye'nin bütün çabasına rağmen mutfaktan sızmasını önleyemediği o terbiyesiz kızgın yağ kokusu alttan alta hissediliyor. Halide Edip kadının cesametinden hele dolaysız cevap alabilirim ümidiyle sorularını ikide bir Fransızca sormasından tedirgindi. Asabiyeti kaşlarının çatılmasından anlaşılıyor. Yanı başında vazgeçmediği piposuyla New York Times'tan Jimmy Fowler, elinde not defteri ve kalemi, sehpada çay bardağı, Mustafa Kemal Paşa karşılarına oturmuş hem sigarasını içiyor hem gereken cevapları veriyor. Yunus Nadi Bey eski yerinde harıl harıl not almaktadır. Halide Edip Hanım sigarasının dumanları arasından inanılmaz alıcı kuş bakışlarıyla bir Reis Paşa'ya, bir ecnebi gazetecilere bakarak tercümanlık yapıyordu. Mustafa Kemal susmuştu. Yunus Nadi başını kaldırıp manidar bir bakışla cevabın kapsamını genişletti. Yani emperyalizm. Jimmy Fowler başka bir yerden giriyor, dudaklarında hep o müstehzi kovboy gülümsemesi. Elimizde bir Londra telgrafı var. Ahmet İzzet Paşa heyetinin Ankara'yı Ser Muhadesi'nin kabule razı edeceğini bildiriyor. Üstelik beyazların Rusya'daki hezimetinden sonra İngilizler sizi memnun etmek için şartlarda bazı değişiklikler düşünmüşler. Mustafa Kemal Paşa gözlerinde beliren masmavi alayı sesine de aktardı. Açıkça gülerken dedi ki, herkes istediği hayali kurmakta serbesttir Mr. Fowler. Lakin hayallerin hakikatleri tebdil ettiği görülmemiş. Marie-Laure Oslet başından çıkarmadığı astragan kalpağıyla araya girip aynı zemini yokluyor. Şahsen inanmasam da sormak isterim. Paşaların mevkuf olduğu şayiasına ne dersiniz? Mustafa Kemal Paşa'nın gülüşü iyice genişledi. Gayet rahat cevap veriyor. Evet, ben ne kadar mevkufsam onlar da o kadar mevkuf. Yunus Nadi Bey yine dayanamıyor, başını kaldırıp biraz da içerlemiş bir sesle, bu suali dedi, niçin kendilerini tevcih etmiyorsunuz matmazel? Halide Edip çay bardağını sehpaya bırakıyordu, müdahale ediyor. İzzet Paşa ile daha dün görüştük. O sırada içeriye elinde tepeleme puf böreği yüklü kayık tabakla Bekir Çavuş giriyor. Mülakat ona rağmen sürecektir ama o sessiz sedasız misafirlerin zaten kurabiyeler bulunan servis tabaklarına puf böreği de dağıtıp hayal gibi çekilecektir. Marie-Laure Oslet İstanbul'dan beri kafasında dolaştırdığı soruyu aslında o kadar da önemsemiyormuş gibi gevşek bir edayla sordu. Pan İslamist olduğunu söylenebilir mi? Mustafa Kemal Paşa önce güldü, asabi bir gülüştü bu. Eğer dedi, İngiltere'nin pan-Hristiyanist olduğu kabul edilirse, evet. Sonra son derece ciddileşerek devam ediyor. Biz istiklali tam istiyoruz. Hududu millimiz içinde mesut ve müreffeh yaşamayı. Düveli muazzamanın kendisine tanıdığı hakları biz de tanımasını, çünkü küre-i arz baştan başa bizim gibi mazlum milletlerle doludur. Onlar da bizim gibi kolonyalizmden ve emperyalizmden bir gün gelecek halas olacaklardır.
Ayrım sonu.